Ayrım 37.
Konu 2. En iyi kanunlar için bile kafaların iyice hazırlanmış olmasının gereği üzerine. Cermenlerin en ağırına giden şey Varus Mahkemesi olmuştu. Dipnot: İmparator Augustus'un komutanlarından olan Varus, Cermenlerin başbuğu Arminius tarafından tuzağa düşürülmüştür. Florus'un anlattığına bakılırsa, Cermenler avukatların dillerini keser, sus yılan sus diye bağırırlarmış. Justinianus'un kral katillerini yargılamak üzere Lazienlerin ülkesinde kurduğu mahkeme onlara dehşet verici ve barbar bir şey olarak görünmüştü. Dipnot: Lazienler diyor Montesquieu, Kuzeydoğu Anadolu'da oturan bir topluluktu. Mitridat, Romalılar aleyhinde söylediği bir nutukta onları bilhassa adalet işlerinde gösterdikleri kırtasiyecilikten ötürü yerer. Partlar, Roma'da yetiştiği için son derece alçak gönüllü olan, herkesle görüşüp temas eden krallarını bir türlü sevememişlerdi. Dipnot: Burada söz konusu olan Frates'in tutsak olarak Augustos'a verdiği oğlu Vonones'tir. Frates öldükten sonra partlar gelip onu Roma'dan almışlardır. Özgürlükten faydalanmaya alışık olmayan insan topluluklarına özgürlük tahammül edilmez bir şey olarak görünürdü. İşte böyle hayatlarını bataklıklarda geçirenlere temiz hava bazen zararlı olur. Balbi adında bir Venedikli Pegu'ya gittiği zaman kralın huzuruna çıkmış. Dipnot: Pegu, Bengal körfezinde Birmanya İmparatorluğu'nun bir eyaleti. Pegu hem ülkenin hem de hükümet merkezinin adıdır. Venedik'te kral diye bir şey olmadığını öğrenince Pegu kralı öyle bir kahkaha atmış ki adamcağızın nefesi tıkanmış, adamlarıyla konuşmak için bir hayli güçlük çekmiş. Bu çeşit insan topluluklarına hangi kanun yapıcısı bir halk hükümeti teklif edebilir? Konu 3. Tiranlık üzerine. İki çeşit tiranlık vardır. Birincisi hükümetin şiddet kullanmasıdır ki buna gerçek tiranlık diyeceğiz. İkincisi kanı tiranlığıdır ki bu da milleti yönetenler, milletin düşünüş tarzına aykırı şeyler ortaya attıkları zaman kendini gösterir. Dion'un dediğine bakılırsa Augustos kendisine Romulus denmesini istemiş. Ama halkın bundan faydalanarak kendisini kral ilan etmesinden korktuğunu öğrenince bu fikrinden vazgeçmiş. İlk Romalılar kral istemezlerdi. Böyle bir egemenliğe tahammülleri yoktu. Augustos zamanında yaşayan Romalılar da kral istemezlerdi ama sırf davranışlarına tahammül edemedikleri için Sezar olsun, triumvirler olsun, Augustos olsun, gerçekten kral oldukları halde eşitliğin dış görünüşlerinin tümünü birden korumuşlardı. Özel hayatları ise o çağlarda yaşayan kralların sürdükleri muhteşem hayatla adeta tezat teşkil ederdi. Romalılar kral istemediklerini söyledikleri zaman dilekleri kendilerini yöneten kişilerin o sade yaşayış tarzlarını korumalarıydı. Onların Afrika ile doğudaki hükümdarların yaşayış tarzlarına uymalarını istemezlerdi. Dion'un dediğine bakılırsa çıkardığı bazı ağır kanunlardan ötürü Augustos'la Romalıların arası açılmıştı. Ama Augustos ortalığı karıştıranlar tarafından kovulan aktör Pilad'ın tekrar şehre dönmesine müsaade etmiş ve böylece halkın gönlünü almaya muvaffak olmuştu. Görülüyor ki böyle bir millet tiranlığın yankılarını kanunlarının tümü elinden alındığı zaman değil, daha çok bir aktör kovulduğu zaman duyuyor. Konu 4. Genel alanda kafa düzeni nedir? İnsanları yöneten şeylerin sayısı çoktur. İklim, din, kanunlar, idare tarzı, geçmişten alınan dersler, ahlak ve davranışlar, bütün bunlardan da genel anlamda kafa düzeni meydana çıkar. Bir millette bu nedenlerden bir tanesi kuvvetli oldu mu, ötekiler o ölçüde ortadan kalkar. Vahşi insan toplulukları üzerinde hemen yalnız tabiatla iklimin bir etkisi vardır. Çinlileri yöneten davranışlardır. Kanunlar Japonları baskı altında tutar, evvelce Lakedemonyalılara yol gösteren ahlaktı. Romalılara yol gösteren de hükümet şekliyle eski geleneklerdi. Konu 5. Bir milletin kafasını değiştirmekte ne dereceye kadar titizlik göstermeli? Yeryüzünde toplum hayatından hoşlanan, hayatın tadını çıkartan, düşüncelerini zevkle ve kolaylıkla şuna buna açabilen, içi dışı bir olan bir millet. Dipnot, bu konuyla bundan sonraki konularda sözü edilen hep Fransa'dır. Canlı, hoş, neşeli, bazen kayıtsız, çoğu zaman da meraklı olan bir millet. Bununla beraber cesur, merhametli, mert olan, aynı zamanda şeref duygusundan da yoksun olmayan bir millet varsa, böyle bir milletin faziletlerini yitirmesi için ortaya, davranış tarzını engelleyecek kanunlar atmaya gerek yoktur. Genel olarak karakteri iyi ise, birkaç kusuru olmuş, bundan ne çıkar? Kadınları baskı altında tutmak için bazı tedbirlere, ahlaklarını düzeltmek, lükse olan düşkünlüklerini sınırlandırmak için bazı kanunlara başvurmak mümkündür. Ama bunun sonunda milletin gelir kaynağı olan bir çeşit zevkin, yabancıları kendi ülkesine çeken bir zerafetin ortadan kalkmayacağını kim temin edebilir? Hükümetin ilkelerine aykırı olmadığı zaman milletin kafasına uymak kanun yapıcılarına düşer. Çünkü hiçbir şeyi tabii dehamıza uymak suretiyle rahat ve serbest bir şekilde yaptığımız şey kadar iyi yapamayız. Tabiatı bakımından neşeli olan bir millet, ukalalığa doğru yönetilse, devletin bundan ne kendi içinde bir kazancı olur ne de kendi dışında. Bırakın böyle bir milleti, havai işleri ciddiyetle, ciddi işleri de neşeyle yapsın. Konu 6. Her şeyi düzeltmenin doğru olmayacağı üzerine. Hakkında bir fikir vermeye çalıştığımız millete benzeyen bir millete mensup bir soylu, bizi olduğumuz gibi bıraksınlar diyordu. Tabiatın düzeltmediği hiçbir şey yoktur. Tabiat bizi herhangi bir kimseyi kıracak, herhangi bir konuda suç işleyecek kadar kötü yaratmış olabilirdi. Ama bu kötülüğü toplum hayatından aldığı zevki ve bilhassa kadınlarla olan ilişkilerimizden aldığımız zevki ilham etmek suretiyle benliğimize aşıladığı nezaketle telafi etmiştir. Bıraksınlar bizi olduğumuz gibi kalalım. Apaçık meziyetlerimiz içimizde mevcut bir nebze habislikle birleşince İkisi birden toplum hayatından aldığımız zevki engelleyecek kanunların yersizliğini daha açık bir şekilde ortaya koyar. Konu 7. Atinalılarla Lakedemonyalılar üzerine. Aynı soylu sözlerine devamla, Atinalılar az çok bizim milletimize benzeyen bir milletti diyordu. Atinalılar iş görürken bile neşeli kişilerdi. Tiyatroda olduğu gibi kürsüden savrulan bir nükte de hoşlarına giderdi. Topluluklarda gösterdikleri canlılığı, verdikleri kararları uygularken de gösterirlerdi. Lakedemonyalıyı eğlendirmeye kalkarsanız aynı şekilde ondan da hiçbir iş beklemeyin. Konu 8. Toplum hayatına olan eğilimin sonuçları. İnsanlar birbirleriyle ne kadar temasta olurlarsa davranışlarını da o kadar kolay değiştirirler. Çünkü her kişi bir başka kişi için yeni bir varlık sayılır. Kişilerin özelliklerini görmekse daha kolaydır. Bir milleti başka bir milletle temasa yöneten iklim, o milletin değişmeyi sevmesini de sağlar. Bir milletin değişmeyi sevmesi ise o milletin zevklerinin teşekkül etmesine sebep olur. Kadınlarla temas ahlakı bozar ama zevkin meydana gelmesini sağlar. Başkalarından daha çok hoşa gitmek kaygısı süse olan eğilimi arttırır. Hatta olduğundan fazla görünüp daha da hoşa gitmek isteği modayı meydana getirir. Moda dediğimiz şey çok önemli bir şeydir. Hafif ve boş şeylere olan düşkünlükleri arttıkça insanlar moda ticaretinin çeşitli dallarını durmadan geliştirirler. Dipnot Montesquieu, Mandeville'in 18. yüzyılda çok okunan Arıların Hikayesi adlı felsefi romanından almıştır bu sözleri. Konu 9. Milletlerin azametleriyle kendilerini beğenmişlikleri üzerine. Bir hükümetin işlemesinde azamet ne kadar faydalıysa kendini beğenmişlik de o kadar zararlıdır. Bunun böyle olduğunu anlamak için bir yandan azametin meydana getirdiği sayısız nimetleri, lüksü, endüstriyi, sanatları, modayı, nezaketi, zevki, öte yandan bazı milletlerin kendini beğenmişliğinden doğan sayısız kötülükleri, tembelliği, yoksulluğu, vurdum duymazlığı, tesadüfün egemenlikleri altına düşürdüğü milletlere verdikleri zararları göz önünde bulundurmak gerekir. Tembellik kendini beğenmişliğin, çalışkanlıksa azametin sonucudur. Bir İspanyolun kendini beğenmişliği onu çalışmamaya yönetir, bir Fransızın azameti ise onu başkalarından daha çok çalışmaya yönetir. Tembel millet asık suratlı olur, çalışmayan insanlar kendilerini çalışan insanların efendileri sanırlar da ondan. Bütün milletleri böyle bir inceleyin, çoğunda asık suratlılığın, kendini beğenmişliğin ve tembelliğin aynı derece gelişmiş olduğunu görürdünüz. Akimliler kendini beğenmiş ve tembel kişilerdir. Kölesi olmayan kişi sırf 2 pentlik bir pirinç torbasını 100 adımlık bir yere götürsün diye bir köle kiralar, kendisi götürürse şerefinden bir şeyler yitireceğini sanır da ondan. Şu yeryüzünde öyle ülkeler vardır ki kişiler sırf çalışmadıklarını göstermek için tırnaklarını uzatırlar. Hindistan'da kadınlar okuma yazma öğrenmeyi kendileri için ayıp sayarlar. Tapınaklarda ilahi söyleyen kölelerin işidir bu derler. Yine Hindistan'da bakarsınız bir kasttan olan kadınlar iplik eğirmezler, başka bir kasttan olan kadınlar yalnız sepet ve hasır örerler, pirinç ayıklamayı bile küçültücü bir iş olarak görürler. Başka kastlarda su taşımak bile kadınlar için ayıp sayılır. Kendini beğenmişlik kurallarını yerleştirmiştir oraya. Uymak gerek onlara. Manevi meziyetlerin başka meziyetlerle birleşmek suretiyle çeşitli sonuçlar meydana getirdiğini söylemeye gerek görmüyorum. Böylece kendini beğenmişlik, geniş ölçüde bir tutkuyla, düşüncelerin büyüklüğüyle birleşince Romalılarda hepimizin bildiği sonuçları meydana getirdi. Konu 10. İspanyollarla Çinlilerin karakterleri üzerine. Milletlerin karakterleri çeşitli fazilet ve habisliklerin, çeşitli meziyet ve kusurların karmasından meydana gelir. En mutlu ve karmalar çoğu zaman kişinin aklından bile geçirmediği büyük iyiliklere sebep olan karmalardır. Bunların yanı başında yine kişinin aklının kenarından bile geçirmediği büyük kötülüklere yol açan karmalar vardır. İspanyolların iyi niyeti öteden beri bütün dünyaya ün salmıştır. Justin bize İspanyolların kendilerine emanet edilen şeyleri korumak hususunda gösterdikleri bağlılıktan söz eder. Ser verip sır vermediklerini söyler. Vaktiyle gösterdikleri bu bağlılığı bugün de göstermektedir. Kadiz'de ticaretle uğraşan bütün milletler servetlerini hiç çekinmeden İspanyollara emanet ederler. Bundan pişmanlık duyduklarını gören de olmamış şimdiye kadar. Ama onların bu üstün meziyetleri tembellikleriyle birleşince kendilerine bile zararı dokunan bazı sonuçlar meydana getirmekten geri kalmaz. Örneğin ülkelerindeki ticaret hayatı Avrupa'nın öteki ülkelerinden gelen insanların eline geçmiştir bugün. Hem de gözlerinin önünde olup bitmiştir bu iş. Çinlilerin karakteri ise İspanyolların karakteriyle çelişme teşkil eden bir karmadan meydana gelmiştir. Hayatlarında istikrar olmadığı için korkunç denecek derecede çalışkan olurlar. Bundan başka öylesine kazanca ve paraya düşkün insanlardır ki Çinliler, hiçbir milletin onlara güveni yoktur. Herkesin bildiği bu güvensizlik sayesinde Japonya'nın bütün ticaretini ellerine almışlardır. Kuzeydeki bazı kıyı eyaletlerinin gösterdiği kolaylıklara rağmen Avrupalı hiçbir tüccar Çinliler adına bu ticarete el koymaya cesaret edememiştir. Konu 11. Düşünce. Bütün bunları meziyetlerle kusurlar arasındaki sonsuz aralığı azaltmak ya da kapatmak için söylemedim. Böyle bir şeyi Tanrı yazdıysa bozsun. Ben sadece siyasi kusurların tümünün aynı zamanda manevi kusur olarak görülemeyeceğini, manevi kusurların tümünün de siyasi kusur olarak görülemeyeceğini anlatmak istedim. Genel kafa düzenini zedeleyecek kanunları yapanların bilmezlikten gelemeyecekleri bir şeydir bu. Konu 12. müstebit devlette davranışlarla gelenekler üzerine. İstibdatla idare edilen bir ülkede geleneklerle davranışlarda hiçbir değişiklik yapılmaması temel kurallardan biridir. Hiçbir şey böyle bir değişiklik kadar büyük bir süratle ihtilale sebep olamaz. Bu çeşit ülkelerde kanun diye bir şey yoktur da ondan. Sadece geleneklerle davranışlar vardır. Bunları yıktınız mı her şeyi yıkmış olursunuz. Kanunlar yerleşir, gelenekler ilham yoluyla gelir. Gelenekler daha çok genel kafa düzenine, kanunlarsa daha çok özel bir kurula bağlıdır. Genel kafa düzenini yıkmaksa özel bir kurulu değiştirmek kadar, hatta ondan daha çok tehlikelidir. Üst olarak da ast olarak da herkesin hem yürüttüğü hem de boyunduruğu altında inlediği keyfi bir hükümette, halk birbiriyle bütün sınıflarında özgürlüğün hüküm sürdüğü bir hükümetten daha az temastadır. Demek oluyor ki orada davranışlarla geleneklerde daha az değişiklik yapılır. Daha sabit davranışlar kanunlara daha yakın olur. Şu halde bir hükümdarın ya da bir kanun yapıcısının orada davranışlarla geleneklere yeryüzünün herhangi bir ülkesinden daha az aykırı hareket etmesi gerekir. Orada kadınlar genel olarak kapalı yaşarlar. Modaya ön ayak olmalarına olanak yoktur. Kadınlarla erkeklerin bir arada yaşadıkları öteki ülkelerde bir yandan kadınların erkeklerin hoşuna gitmek istekleri, öte yandan erkeklerin kadınların hoşuna gitmek istekleri durmadan davranışların değişmesini gerektirir. Erkeklerle kadınlar birbirlerini şımartırlar. Taraflar belirli ve temelli meziyetlerini yitirirler. Kesin olan şeye keyfi görüş karışır. Davranışlar da bu yüzden her gün değişir. Konu 13. Çinlilerin davranışları üzerine. Gelelim Çin'e. İşte size davranışların yıkılmasına, yok edilmesine olanak olmayan bir ülke. Orada kadınlar erkeklerden ayrı yaşarlar ama okullarında ahlakla beraber davranış tarzını da öğrenmekten geri kalmazlar. Aydın bir kişiyi orada selam veriş tarzından tanımak mümkündür. Bu şeyler ağırbaşlı öğretmenler tarafından ders olarak verildi mi, ahlak ilkeleri gibi kafalarda yer eder, bir daha da değişmez. Konu 14. Bir milletin gelenekleriyle davranış tarzlarını değiştirmek için tabii çareler nelerdir? Kanunların kanun yapıcıları tarafından meydana getirilmiş özel kurullar olduğunu söylemiştik. Geleneklerle davranış tarzları da genel olarak milletlerin meydana getirdikleri kurullardır. Bunun içindir ki bir milletin gelenekleriyle davranış tarzlarını değiştirmek istediğimiz zaman bu işi kanuna başvurmadan yapmamız gerekir. Tersi millete şiddetli bir davranış gibi gelir. En iyisi mevcut geleneklerle davranış tarzları yerine başka gelenekler, başka davranış tarzları bulup koymaktır. Böylece bir hükümdar ülkesinde büyük değişiklikler yapmak istediği zaman kanunlarla yerleşmiş olan şeyleri yine kanunlarla, geleneklerle yerleşmiş olan şeyleri yine geleneklerle değiştirmeli. Geleneklerle değiştirilmesi gereken şeyleri kanunlarla değiştirmek çok kötü bir politikadır. Moskovları sakallarıyla entayirlerini kesmeye zorlayan kanunla, şehirlere girenlerin entayirlerini diz kapaklarına kadar kestiren Büyük Petro'nun bu konuda gösterdikleri sertlik işkenceden başka bir şey değildi. Suçu önlemek için ceza adını verdiğimiz çareler vardır. Bunun gibi davranış tarzlarını değiştirmek için de elimizde örnek dediğimiz çareler vardır. Bu milletin çabuk ve kolay bir şekilde medeni dünyaya ayak uydurması, hükümdarın kendi milleti hakkında çok kötü bir kanısı olduğunu, bizzat onun dediğini söylüyorum, bu insanların hayvan olmadığını gösterdi. Başvurduğu şiddet politikasına gerek yoktu. Tatlı ve yumuşak davranışlarla da pekala amacına ulaşabilirdi. Bu değişikliklerin ne kadar kolay olduğunu bizzat kendi kişiliğinde de denedi. Kadınlar kapalı bir hayat, adeta bir köle hayatı sürerlerdi. Hepsini sarayına davet edip Alman kadınları gibi giydirdi, elbiselerinin kumaşlarını kendisi alıp gönderdi. Kadınlar önce kendi zevklerini, gururlarını ve tutkularını okşayan bir yaşayış tarzının tadına vardılar, sonra da bu yaşayış tarzını erkeklere tattırdılar. Değişikliğin kolay olmasının başka bir nedeni de o zamanki geleneklerin iklime aykırı oluşu, Moskovlara bu geleneklerin istila yoluyla çeşitli insan toplulukları tarafından getirilmiş olmasıydı. Bundan ötürü Büyük Petro, Avrupalı bir millete Avrupalı usulü yaşama olanaklarını vermek istediği zaman kendisinin bile ummadığı kolaylıklarla karşılaştı. İklimin etkisi bu konuda bütün etkilerin başında gelir. Şu halde milletin gelenekleriyle davranış tarzlarını değiştirmesi için çarın kanunlara ihtiyacı yoktu. Başka gelenekleri başka bir davranış tarzını telkin etmesi yeterdi. Genel olarak milletler alışkanlıklarına son derece düşkün olurlar. Şiddete başvurarak onları bundan yoksun etmek, bu alışkanlıklarını zorla değiştirmeye kalkmaktansa, milleti bizzat bu değişikliği yapmak ihtiyacını duyacak bir duruma getirmeli. Bir zorunluluk sonucu olmayan ceza ne olursa olsun bir işkencedir. Kanun yalnız kuvvet işi değildir. Özellikleri bakımından kanunla ilgisi olmayan şeyler onun çevresine giremez. Konu 15. Aile yönetiminin siyasi yönetim üzerine etkisi. Kadınların yaşayış tarzındaki değişiklik hiç kuşku yok ki Moskovların hükümet şeklinde etkilemiştir. Her şey aşırı derecede birbirine bağlıdır. Hükümdarın müstebit idaresi kadınların köleliğiyle, kadınların özgürlüğü ise saltanat hükümetinin ruhuyla tabii olarak bağdaşır. Konu 16. Nasıl oldu da bazı kanun yapıcıları insanları yöneten ilkeleri birbirine karıştırdılar? Milletlerin gelenekleriyle davranış tarzları kanunların yerleştirmediği ya da yerleştirmek istemediği alışkanlıklardır. Kanunlarla gelenekler arasında şöyle bir ayrılık vardır. Kanunlar vatandaşların davranışlarını, geleneklerse insanların davranışlarını düzenler. Geleneklerle davranış tarzları arasında da şöyle bir ayrılık vardır. Gelenekler daha çok kişinin iç yönetimiyle, davranış tarzları ise daha çok kişinin dış yönetimiyle ilgilidir. Bir devlette bazen bütün bunlar birbirine karışır. Likurgos, kanunlar, gelenekler ve davranış tarzları üzerine bir metin düzenlemiş. Çin'deki kanun yapıcıları da buna benzer bir şey meydana getirmişlerdir. Lakedemonya ile Çin'deki kanun yapıcıları kanunlarla gelenekleri ve davranış tarzlarını birbirine karıştırmışlarsa buna şaşmamak gerekir. Gelenekler kanunları, davranış tarzları da gelenekleri temsil eder de ondan.